Merhaba. Bugün senin için Mert Kaan Arslan'ın küçük bir hayat eserinden bazı metinlere yakından bakacağız. Başlangıçta her şey çok tanıdık, çok sıradan.
Evet.
Günlük koşturmaca o kadar yoğun ki anlatıcı mesela devler fikrini hani tamamen bir masal ürünü olarak görüyor.
Kesinlikle öyle. Burada meşguliyet dediğimiz şeyin nasıl bir kalkan olduğunu görüyoruz aslında. Bir konfor alanı yaratıyor ama aynı zamanda körleştiriyor da.
Evet, bir tür uyuşukluk gibi mi?
Aynen. Sistem hani bireyi hayatta tutuyor gibi görünürken aslında sorgulama yetisini köreltiyor. Anlatıcı da diyor ya, bedeniniz buna alışır, zihniniz bu düzene yatak olur. Farkında olmadan gerçeği görmezden gelme hali bu. Belki de senin için ilk çıkarım bu olabilir. Rutinlerimiz bizi ne kadar güvende hissettirse de hangi gerçekleri göz ardı etmemize yol açıyor acaba?
Çok doğru bir nokta. Peki ya bu sağlam sandığımız düzen çatırdamaya başlarsa? İşte metin tam da buraya odaklanıyor sanırım.
Evet.
Anlatıcının dünyası kişisel bir trajediyle sarsılıyor. Bir arkadaşının evi yıkılıyor, arkadaşı kayboluyor ve resmi açıklamalar, yani kraliçenin heyelan açıklaması pek tatmin edici gelmiyor ona.
Evet, orası çok önemli. Çünkü bu olay o güne kadar kabul ettiği gerçekliği sorgulamasına neden olan kişisel bir kırılma anı. Hani daha önce saçmalık dediği o Fahrenheit 104 yazıtları var ya,
Evet.
işte onlar birden anlam kazanmaya başlıyor. İçgüdüleri resmi açıklamaların yetersiz olduğunu fısıldıyor sanki. Feromonlarının yalan söylediğini hissetmesi gibi.
İlginç bir ifade o.
Değil mi? Buradaki ders belki de şu. Bazen en güvenilir rehberimiz otorite değil, kendi sezgilerimiz olabiliyor. Özellikle de en iyi yalanlar gerçek gibi koktuğunda.
Bu şüpheler, sezgiler demlenirken dünya bir kez daha alt üst oluyor ama bu sefer çok daha sarsıcı, çok daha fiziksel bir şekilde. O an geliyor.
Yüzleşme anı.
Evet, o devasa devle yüzleşme anı. Metindeki o betimleme çok çarpıcı. Yeşil bir lol mumun 36 katı boyunda bir dev.
İnanılmaz.
İşte o an tüm o soyut korkular, şüpheler somut bir tehdide dönüşüyor. Anlatıcı netleşiyor.
Aynen öyle. Tüm teoriler, şüpheler yerini tek bir gerçeğe bırakıyor. Artık kuşkum kalmadı. Devler gerçekti ve bizi avlıyorlardı. Bu o konfor alanının tamamen yıkıldığı an.
Kesinlikle.
Ama asıl ilginç olan bence bu dehşet verici karşılaşmadan sağ çıktıktan sonraki tepkisi.
Evet, orası beni de çok düşündürdü. Hani isyan etmek, savaşmak yerine bambaşka bir yola giriyor. Bu düzeni bozmak bana mı düşer? Hayır diyor. Bu biraz şey gibi beklenmedik, değil mi? Sanki pes etmiş gibi duruyor.
İlk bakışta öyle görünebilir ama bence tam tersi. Bu bir pes ediş değil, yani bir strateji değişikliği sanki. Amacı kaos yaratmak değil, anlamak.
Anlamak.
Evet, bu yaratıkları incelemek için yola çıkacağım kararı alıyor ya, bu aslında durumu kontrol altına almanın ilk adımının bilgi toplamak olduğunu gösteriyor. Pasif bir kurban olmayı reddediyor. Senin için bir diğer önemli çıkarım da bu olabilir. En zorlu anlarda bile durumu anlama ve bilgi edinme çabası aslında en güçlü direniş biçimlerinden biri. Bilgi, hayatta kalmanın anahtarı oluyor adeta.
Gerçekten de öyle. Yani metin bizi rahat bir kayıtsızlıktan alıyor, sarsıcı bir yüzleşmeye taşıyor ve oradan da bilgiye dayalı bir hayatta kalma mücadelesine götürüyor. Rutinlerin o aldatıcı konforuyla gerçeğin sertliği arasındaki gerilim çok iyi işlenmiş.
Peki tüm bunlar sana ne düşündürüyor? Şöyle bir düşününce, acaba bizler kendi hayatlarımızda hangi devleri, yani yüzleşmekten kaçındığımız hangi rahatsız edici gerçekleri günlük koşturmacanın o kutsal meşguliyetin arkasına saklıyoruz? Hani saçmalık deyip geçtiğimiz, görmezden geldiğimiz hangi Fahrenheit 104 yazıtları var çevremizde?
Ve belki de daha temel bir soru şu. Anlatıcının yaşadığı gibi büyük, travmatik bir kırılma noktasına illa ihtiyaç var mı? Yani etrafımızdaki o konforlu düzeni ve belki de gizlenen devleri fark etmeye başlamak için ne gerekir? İlla bir sarsıntı mı yaşamalıyız?
İşte bu üzerine kafa yormaya değer bir soru gerçekten.